Ayrım 56, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 651. 57. Kısım. Şoför arabayı dağ yolunun üzerindeki bir ağaç küvesinin altına çekti. Motoru durdurup farları söndürdü. Beş adam küçük Opel'den dışarı fırladı. Birden ortalık hareketlendi. Arabanın bagajı açıldı, silahlar dağıtılmaya başlandı. Teröristlerden biri Folkman'ın eline bir Kalaşnikov fırlattı. Silahı alıp emniyetini kontrol etti. Şarjörün dolu olup olmadığına baktı. Lupşun daha önce iade ettiği Beretta'sını da cebine koymuştu. Başını kaldırıp dağa baktı. Hava daha da kötüleşmiş, kar yağışı yoğunlaşmıştı. Çevresindeki çamlar beyazlığın içinde kayboluyor, gözler 10 metreden ötesini seçemiyordu. Dağın tepesi de bir kar perdesinin ardına saklanmıştı. Yamacı güçlükle arabanın motorunu zorlayarak tırmanmışlar. Sonra da Kahlberg'e giden patikanın 50 metre ötesinde ana yolun üzerinde durmuşlardı. Şoför gürültüyle kimsenin dikkatini çekmemek için son 200 metre boyunca motoru düşük devirde çalıştırmak zorunda kalmıştı. Folkman kızın başına neler gelmiş olabileceğine dair düşünceleri kafasından kovmaya çalıştı. Tüm gücünü tırmanmaya verdi. Kar taneleri yüzüne çarpıyordu. Gözleri karanlığa alışınca dönüp Lupş'a baktı. Adam Hartig'le konuşuyordu. Folkman adamın başıyla onayladığını, Lupş'un adamın omzuna dokunduğunu gördü. Biraz sonra göğsüne asılı Kalaşnikov'la karın içinde kayboldu. Lupş Folkman'ın yanına geldi. İkimiz ağaçların arasından gideceğiz. Yeterince yaklaşır yaklaşmaz da bunu kullanacağız. Elinde bir CEL telsiz vardı. Aşağıdakiler emri alır almaz platodakilere ateş açacaklar. Onları vuramasalar bile hiç değilse yerlerine mıhlayacaklardır. Hartig telefon ve güç kablolarının bağlantı kutularını bulmaya çalışacak. Bulursa kabloları kesecek. Böylece Kessler'in arkadaşlarının dış dünyayla bağlantıları kesilecek. Yardım çağırmaya kalkarlarsa bu işimize yarar. Bizim telefon hattımızı kullanmamız gerekirse Hartig bağlantıyı yeniden kurar. İşler daha da kötüleşirse ana yolun 1 kilometre ötesinde bir telefon kulübesi var. Neden güç kabloları? Adamların jeneratörü vardır herhalde. Tabii vardır ama Hartig bu konuda uzman. Bağlantıların kesilmesinin daha iyi olacağını söylüyor. Eğer bir acil durum jeneratörü çalıştırsalar bile elde edecekleri güç sadece aydınlatmaya yarar. Yüklenmeyi gerektirecek işlerde kullanamazlar. Hatlar yükü kaldıramayacağından elektrik motoru falan çalıştıramazlar. Bu yüzden roketi kullanamazlar. Lupş gülümsedi. Ama buna fazla güvenmeyelim Folkman. Lupş derin bir nefes alıp soluğunu boşalttı. Soluğu dumanlı havada sanki donup kaldı. Oyunu gelişmelere göre oynayacağız. Elimizdeki en önemli avantaj onları şaşırtacak olmamız. Onun için platodaki barikatın yanındaki pezevenklerin bizimkilerin geldiğini duymamalarına dua edelim. Lupş ağaçlara beyaz örtüye baktı. Daha fazla zaman kaybetmeyelim Folkman. Adımlarını atarken yerdeki tellere dikkat et. Bakarsın güvenlik önlemleri kızın söylediğinden de iyidir. Lupş saatine baktı, öteki adamlarını da çağırdı. 2 dakika geçtiğinde planını herkese anlatmış, herkesin saatini ayarlamasını sağlamıştı. Platz der Republik üzerindeki Reichstag parlamento binası içi ve dışıyla bir karınca yuvası kadar kalabalık ve hareketli, bir Noel ağacı gibi aydınlık ve süslüydü. Werner Bargel o günkü faaliyeti daha önce hiç görmemişti. Duvarın yıkıldığı kalabalıkların 200 metre ötedeki Brandenburg kapısından akın edip Reichstag binasının önünde toplandığından beri hiç. O unutulmayacak bir gündü. Bu da öyle. Bargel Scheidemannstrasse üzerindeki çift camlı kanatlı güney kapısının önünde durmuş, sabırsız adımlarla betonu arşınlarken soluğuyla çevresini buhara boğuyor, bir yandan da Dolman'ın ölümünün şokunu atlatmaya çalışıyordu. Herkesin yaşadığı şoku. Görkemli koca granit bina geçmişte de tarihe tanıklık etmişti. Reichstag yangını, Rusların Berlin'e akını, yükselen sonra yıkılan Berlin duvarı, şimdi de tarihin yazılışına tanık oluyordu. Sanki Berlin polisinin yarısı Reichstag'ın çevresini kuşatmış gibiydi. En az 60 içi dışı tam teçhizatlı yeşil beyaz vosvos, ellerinde kurt köpekleri, gaz tabancalı, beyaz miğfer ve plastik kalkan kuşanmış bir sürü toplum polisi. Bir o kadar Mercedes minibüs, havada dönenip duran pervaneleriyle polis arabalarından yükselen, mavi ışıkları gölgelendiren 4 polis helikopteri. Sinir yumağı halinde görünen yeşil üniformalı, yüzleri endişeli konuşan polisler, karşıdaki küçük parkın ağaçları arasında koşuşanlar, ellerindeki fenerleriyle karanlıkları aydınlatanlar, havlayan köpekler, haykırılan emirler, otomobil telsizlerinin walkie-talkie'lerin cızırtısı. Her yerde çılgınca bir koşuşturma, sanki 3. Dünya Savaşı başlayacakmış gibi. Aman Tanrım! Bargel zonklayan başını salladı, bacaklarının titrediğini hissetti. Üstelik başlı başına roket tehlikesi kabine üyelerinin can güvenliğini düşündürmeyecek kadar önemliydi. Saatine baktı, 2:10 geçiyor. Bakanlardan 3'ü başlarına bir şey gelmeden Reichstag'a varmışlardı bile. Scheidemannstrasse'deki taş basamakları gerginlikle tırmanıp antiterör polislerinden oluşmuş duvarlar arasından Reichstag'a girerlerken hepsinin de yüzü üzüntü ve endişelerini yansıtıyordu. Dolman'ın öldürülmesi hepsini derinden yaralamıştı. Kendi hayatlarının tehlikede olması morallerini daha da bozmuştu kuşkusuz. Streicher daha şimdiden bir ceset gibiydi. Eckhart ise sırtına tabanca dayanmış birine benziyordu. Bargel çevreyi dalga dalga saran yeşil üniformalara, sivillere baktı. Her birinin yakasında özel güvenlik gücünden olduklarını belirten sarı bir yuvarlak vardı. Ama sarı yuvarlak bir anlam taşımıyordu. Sokaktaki herhangi bir kimse, hatta herhangi bir üniformalı uygun fırsatın gelmesini bekliyor olabilirdi. Bargel gruplar halinde toplanıp hararetli hararetli konuşan polislerden bazılarının yüzünü inceledi. İçlerinden bazıları binanın girişine bakıyordu. İçlerinden herhangi biri, belki de birkaçı, kime güvenmeli? Aman Tanrım! Bargel aklı başında bir insanın bu koşullar altında bakanlara saldıramayacağını düşündü. Saldırı intihar demek olurdu. Reichstag'daki güvenlik kuş uçurtmuyordu. Bakanlar ve Reichstag güvenlik görevlileri dışındakiler binaya girebilmek için Berlin polis müdüründen ya da Bauer'ın emriyle Bargel'den izin almak zorundaydı. Polis müdürü 10 metre ötede soğuk caddenin kenarında kendi damarlarını kesip kan kaybından ölecek biri gibi duruyor. Reichstag'ın güvenlik örgütünün başı koyu renk saçlı 30 yaşlarındaki Axel Wiglinski ile konuşuyordu. Her iki adamın endişeli gözleri hareketli kalabalığın üzerinde geziniyordu. Bütün önlemlere rağmen kimse durumdan emin görünmüyordu. Wiglinski'nin ekipleri korkuya duyardı köpeklerle birlikte Reichstag binasını 3 kere gezmiş, her odayı, her deliği aramış, bütün yapıyı bodrumdan çatıya, kuzeyden güneye, doğudan batıya taramıştı. Hiçbir şey bulamadılar. Ne orada olmaması gereken bir insan, ne bomba, ne de bir patlayıcı. Bargel polis müdürüyle konuşmuş, bundan sonra ne yapılması gerektiğini tartışmıştı. Kabine üyeleri binaya geldiklerinde onları binanın kuzey kanadındaki 3. kata götürecek özel asansöre bindirecekler, orada da toplantı için ayrılmış 4 kuzey salonuna gireceklerdi. Scheidemannstrasse girişinden salona kadar olan yol 2 dakika sürüyordu. Weber korumalarıyla geldiğinde de ona hem Bargel hem de Axel Wiglinski eşlik edeceklerdi. 4 kuzey salonunun Reichstag'da bir adı daha vardı. Sadece acil durumlarda ve çok duyarlı toplantılar için kullanılan salona halat odası da denirdi. Ardı ardına açılan 2 kapı dışında girişi olmayan, ses geçirmez bir kutuya benzeyen oda, 8 kalın çelik halatla Reichstag'ın kat zemininin üzerine asılıydı. 10 metreye 10 metre. Odanın tabanı, duvarları ve tavanı hiçbir yere değmediğinden burayı gizli mikrofon yerleştirerek dinlemek de imkansızdı. Telefon yoktu, iletişim de. Tek giriş çıkış yeri kurşuna ve bombaya dayanıklı levhalarla kaplanmış çift kanatlı meşe kapılardı. O kapılarda hem koridordaki Reichstag güvenlik örgütünce hem de odanın dışındaki antiterör polisince korunacaktı. Bargel yine polis kalabalığına, kalabalığın içindeki bazı yüzlere baktı. Folkman'ın söylediklerini düşündü. İçlerinden herhangi biri öldürücü darbeyi yapmak için fırsat kollayan bir katil olabilirdi. Ama bu çok riskli, çok saçma olmaz mıydı? Bomba kullanmayı düşünüyor olmalılar diye geçirdi içinden. Ama bütün bina, hatta 4 kuzey salonu, hatta güvenlik görevlilerinin kişisel dolapları bile aranmış, patlayıcının izine rastlanmamıştı. Tabii Wiglinski'nin adamlarının gözünden kaçmamışsa bundan da şüpheliydi. Adam sapına kadar konusuna hakim, ayrıntılara önem veren biriydi. Üç ayrı ekibe ayırdığı bomba uzmanları da birbirinin peşi sıra aynı yerleri aramış, çabuk ama uzmanca davranarak her köşeye bakmışlardı. Bir bomba kullanacaklarsa nasıl? Barger güvenlik önlemlerini anlatan polis müdürünü dinlemiş, adamın yüzündeki gerginliği, sağ şakağında atan damarı görmüştü. Sonra polis müdürü yanından ayrıldı, kendi adamları ve Axel Wiglinski ile konuşmaya koyuldu. Birden sirenler duyulunca Barger'in yüreği çarpmaya başladı. Bir Mercedes ve motosikletli polis konvoyu Scheidemannstrasse'ye girdi. Yine bakanlar, yine siyah limuzinlerden inen endişeli yüzler, buharlı soluklar, arabaların çevresini saran polisler, yukarıda dönen helikopterler, telsiz cızırtıları. Üç bakan tek sıra halinde merdivenleri tırmandılar. Kapıda Axel Wiglinski tarafından karşılanarak içeride bekleyen güvenlik görevlileri tarafından korumalarıyla birlikte dört kuzey salonuna götürüldüler. Yine sirenler, yine dönen mavi ışıklar. Önce dört bakan Mercedes'i, ardından iki tane daha. Sonraki Mercedes Konrad Weber'inkiydi. İnsanlar Weber'in yüzünü görmeye çalışırken hareketlilik arttı. Bir grup antiterör polisi geçici şansölyeyi korumak için arabanın çevresini sardı. Sanki yeşil üniformalı arkadaşlarına güvenmiyor gibiydiler. Barger antiterör timindekilerden hiçbirinin Weber'i öldürecek katil olmaması için dua etti. Antiterör polislerinden oluşan dört kişilik çemberin içindeki Weber basamakların dibine yaklaşırken Barger yağmurluğunun altındaki ceketinin düğmelerini çözdü. Buralarda bir şey olmayacağından emin olmakla birlikte kemerine takılı Sig und Sauer P6'nın hazır olup olmadığını kontrol etti. Weber merdivenlerin tepesine gelene kadar çift camlı kapının yanında bekledi. Adamın bacaklarına dolanan kalın paltosuna, yüzünün beyazlığına, kimseye, yollarının üzerindeki Berlin polis müdürüne bile güvenmedikleri her hallerinden belli olan korumalarına baktı. Cam kapıların içinden Weber Barger'e bakıp ciddiyetle selamladı. Barger asansörü ve dört kuzeye giden uzun koridoru işaret etti, soluğunu boşalttı. Weber'in Reichstag'a girmesiyle sanki omuzlarındaki yük kalkmıştı. Barger bir an tereddüt etti. Şimdi Weber'e nasıl hitap edecekti? Şansölye yardımcısı mı, yoksa şansölye mi? En sağlıklı yolu seçti. Bu taraftan efendim. Barger cilalı koridorda öne düşüp yol gösterdi. Weber ve korumaları Axel Wiglinski peşindeydi. Meyer evden çıkmış, karla kaplı aydınlatılmış yoldan beton binaya yürüyordu. Binaya girdiğinde düğmelere uzandı, soğuk oda ışığa boğuldu. Kapıyı kapatıp bilgisayarla telefonun yanına yürüdü. Ahizeyi kaldırırken binanın ortasındaki gri vinca baktı. Endişesinin artmakta olduğunun bilincindeydi. Evden Brenner'i, güvenlik başkanını aramaya çalışmıştı ama hat kesikti. Üst kattaki telefon da öyle. Brenner 20 dakika önce telefon etmiş, Berlin'deki haberleri iletmişti. Ölen sadece Dolman değildi. Meyer Brenner'in sesindeki endişeyi hatırlıyordu şimdi. Grinzenik de ölmüştü. Kesser ve kız arkadaşı kaybolmuş, evleri altüst edilmişti. Brenner 10 dakika sonra yine arayacağını söylemişti. Adamları Kesser'in evindeydi. Bir ipucu bulmaya çalışıyorlardı. Brenner de Grinzing'in ölümüyle ilgili ayrıntıları öğrenmeye çalışacaktı. Ama hala aramamıştı. Hatlar da sessizdi. Meyer küfrederek öteki hattı denedi. Alnında tomurcuklanan ter damlalarını hissederek evdekilerin dönüşünü beklediklerini, Kruger'in daha sonra bariyere gidip girişi gözden geçireceğini düşündü. Denediği hat da kesikti. Emin olmak için telefonun çatalına birkaç kez bastı, yine de bir şey duyamadı. Ahizeyi fırlatırcasına yerine koyarken uzaktan uzağa gelen silah seslerini duydu. Birkaç saniye nefes bile almaktan çekinerek durdu. Rüzgarı koklayan bir hayvan gibi çevreye kulak kabarttı. Kalp atışları hızlanırken uzaktaki silah seslerini yeniden duydu. Toparlandı, kapıya seyirtti. Kar giderek şiddetlenirken Folkman ve Lopes yolun sağındaki ağaçların altından çıktılar. Tepelerin üzerinde yanan güçlü ışıklar tekerlek izlerinin hala göründüğü, karla kaplı araba yolunu, üzerleri bembeyaz olmuş iki Mercedes'i aydınlatıyordu. Sağ taraftaki beton binanın düz çatısı da karla kaplıydı. Hızla binaya doğru ilerlediler. Mercedeslerden birinin arkasına çömelip saklandılar. Folkman yağan karın içinden eve baktı. Kar perdesinin arkasındaki ışıklı pencerelerde hiçbir hareket yoktu. Lupşa döndü. Terörist başıyla onaylayıp selin düğmesini çevirdi. Aceleyle konuşup Folkman'a baktı. Artık telefon hatlarını kesmiş. Umalım da elektrik tellerini de bulsun. Hazır mısın? Folkman başını salladı. Lupş ağzını telsize yaklaştırıp bir dizi emir verdi. Birkaç saniye sonra uzaklardan küçük patlama sesleri duyuldu. Aşağılardaki orman ve vadide silah sesleri yankılandı. Folkman karla kaplı çakıl taşlarının üzerinden dağ evine doğru ilerledi. Lupş da peşinden giderken arkalarındaki kapının açıldığını duydular. Meğer karın üzerine adım atarken iki adamın gözlerindeki şaşkınlığı gördü. İkisi de kalaşnikovlarını ona doğru çevirdi. Meğer donup kaldı. Yanaklarına düşen kar tanelerinin soğukluğunu hissetmedi. Adamlardan koyu renk saçlı olanı parmağını dudaklarına götürüp hızla konuştu. Tek bir kelime, tek bir fısıltı yok. Ellerini iki yanında sallandır. Meyer'e doğru bir adım attı. Schmelz ve kız neredeler? Meyer bir an tereddüt etti. Adam tüfeğinin namlusunu Meyer'in başına doğrulttu. Meyer yutkundu. Dizlerinin çözüldüğünü hissetti. Adam yaklaştı. Namlunun soğuk ucunu Meyer'in şakağına dayadı. Cevap ver. Evde. Adın. Meyer. Kalaşnikovlu adam beton binaya çelik kapıdan sızan ışığa doğru bir göz attı. İçeri gir Meyer. Meyer tereddüt etti, kafası karışmıştı. İkinci adama gözlük camlarından ışık yansıyan 20'lerindeki genç adama baktı. Silah sesleri yoğunlaşmış, ardı arkası kesilmez olmuştu. Meyer evdekilerin nasıl olup da sesleri duymadıklarını, neden hala evden çıkmadıklarını merak etti. Kalaşnikov'un soğuk ucu kafasına sertçe inince sendeledi. ''Yürü yoksa beynini dağıtırım.'' Adamın gözlerinden öfke okunuyordu. Deli gibi yine de kontrollü bir öfke. Tetiği çekebileceği belliydi. Meğer binaya doğru yürümeye başladı. Arkalarından hafif bir çıtırtı duydular. Bir saniye sonra Kruger elinde Walter endişeli gözlerle evden fırladı. Kruger tabancasını doğrultup horozu kaldırırken bir saniyelik bir tereddüt oldu. Folkman Kalaşnikov'u doğrultmaya fırsat bulamadan adam çılgın gibi ateş etti. Meyer'in vücudu geriye doğru yalpaladı. Folkman'ın elini delen kurşun Kalaşnikov'u yere fırlattı. Lupş Kruger'in silahından çıkan kurşunlara hedef olurken bir çığlık attı. Mermiler ete ve betona saplandı. Folkman yere çöküp karın içinde sağa doğru yuvarlanırken sağ kolunda yine bir sızı hissetti. Kafasını kaldırıp baktı. Kruger'in hala çılgın gibi ateş ederek eve doğru koştuğunu gördü. Folkman Kalaşnikov'u sol eline alıp doğrulttu. Kruger tam kapıya varacakken ateş etti. Kalaşnikov geri teperken bir dizi kurşun Kruger'in sol yanına gömüldü. Adamı olduğu yerde döndürdü. Folkman yeniden tetiğe bastı. İkinci salvo Kruger'in ensesine geldi. Neredeyse adamın kafasını biçecekti. Kruger'in vücudu gerildi, yere düştü. Silah sesleri yankılanıp sustu. Folkman doğruldu. Sol kolundaki sızıyı fark ederek eğildi, yaralarına baktı. Bir kurşun elinin ayasından girip çıkmıştı. Açık yara kanıyordu. İkinci mermi ise dirseğin hemen altındaki kemiği parçalamıştı. Kolunun yeninden yoğun kırmızı bir kan akıyordu. Acımıyordu, hiç olmasa şimdilik. Sadece bir uyuşukluk ama acının birazdan başlayacağını biliyordu. Lupş ve Meyer'in cesetleri karın üzerinde yatıyordu. Meyer'in gözleri ölümü seyredercesine açıktı. Lupş'un yüzünde de kocaman bir delik açılmış, gözlükleri beyaz karın üzerine düşmüştü. Folkman çok aşağılardan gelen silah seslerini duyabiliyordu. Seslerden de anlaşıldığı kadarıyla Lupş'un adamları güçlü bir direnişle karşılaşmıştı. Ama sanki bütün bunlar çok uzakta, başka bir yerde, başka bir zaman olmuş gibiydi. Çevresinde zamanın durduğunu hissetti ama kalbi hızla çarpıyordu. Birden saniyelerin hızla akıp geçtiğini anladı. Eli ve kolu dayanılmaz bir sancıyla zonkluyordu. Aniden bütün ışıklar söndü. Çevre zifiri karanlığa gömüldü. Folkman karanlık boşlukta durdu. Yüzüne düşen kar tanelerini, yüreğinin çarpıntısını hissetti. Birkaç saniye sonra ışıklar yeniden yandı. Bütün çevre gündüz gibi oldu. Hartig elektrik kablolarını kesmişti. Şimdi ise jeneratör devreye giriyordu. Kapının üzerindeki ampullerle evin içindeki ışıklar bir iki titreşti. Jeneratör devrini bulmaya başlayınca aydınlık sakinleşti. Folkman döndü, beton binaya baktı. Kapı açıktı ama artık içeriden ışık sızmıyordu. Ya artık yanıldıysa? Silah sesleri arttı, yoğunlaştı, sürdü, zayıfladı, tekrar yoğunlaştı. Sonra silah sesleri birden kesildiğinde ani ve büyüleyici bir sessizlik karlı karanlığı kapladı. Koridorundan aydınlık yayılan eve döndü. Ağır Kalaşnikov'u elinden bıraktı. Debelenerek kanlı parmaklarıyla Beretta'yı çıkarmaya uğraştı. Birden büyük bir güçsüzlük, yorgunluk hissetti. Beyni karıncalanıyordu. Yaralarından dayanılmaz acıyla gözlerini kapadı. Gözlerini yeniden açtı. Ciğer dolusu soğuk hava soludu. Büyük bir gayretle bayılmamaya çabaladı. Hızla kapıya doğru ilerledi. Kruger'in cesedinin üzerinden geçerek içeri girdi. 56. ayrımın sonu. Sayfa 660.